Herkese yeniden merhaba. %100 Şampiyonu'nun sunduğu Arabalar Yarışıyor'un yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Tabii ki geçen hafta Pilotlar Şampiyonası'nın galibi, şampiyonu belli oldu ama biz yarışlara devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bu hafta Amerika'da bir yarış daha gerçekleştirdik ve önümüzde 3 yarış daha var. Her ne kadar çünkü şampiyonluk tamamlansa da belirlenmesi gereken sıralamalar var diyelim. Ve bu hafta Amerika'daydık. Austin, Texas'taydık. Öncelikle Amerika'da zaten yani bu zamana kadarki en kalabalık yarış gerçekleşti. Toplamda 440 binin üstünde insan katılmış. 440 bin kadar insan katılmış. Yarış da bence aslında bir o kadar güzeldi. Biz hani geçen seneki Verstappen-Hamilton savaşının ne kadar güzel olduğunu konuş bitiremedik zaten. Ve bu sene ilk kez öyle bir tat aldık diyebilirim. İkisinin gerçekten liderlik için savaştığı bir yarış gördük. Biraz kronolojik ilerlemek istiyorum.
Keşke şampiyonluk için savaşsalardı.
Aynen öyle. Çünkü tadı gerçekten çok başkaydı. Ama direkt ilk şeyle başlayabiliriz aslında. Sainz çok güzel bir tur attı. Ve pole'den başlamıştı. İşte hem Leclerc'in hem Perez'in hem arka sıralarda çeşitli cezalar alınmıştı zaten burada. Ve ilk virajda olanlar oldu diyebiliriz. Yani Sainz gerçekten bu sezon çok şanssız. Kendi hatası olmayan sebeplerden ötürü yarış dışı kalıyor. Bu artık kaçıncı oldu hatırlamıyorum. Ama bir şekilde işte frenleri yanmıştı. Bir yarışta yine çok iyi gidiyordu. İkinci, üçüncü gidiyordu. Podyum için gidiyordu falan. Hatırlamıyorum şu an neresi ama. Bu şeyler başına geliyor ne yazık ki. Ve burada da aslında hakemler Russell'a 5 saniye ceza verdiler ama yani neler düşünüyorsunuz? Direkt Eylül'e topu atalım. Russell'ın bazı misjudgment'ları, bazı yanlış değerlendirmeleri oldu mu? Sence verilen 5 saniye ceza yeterli miydi yoksa ve hiç mi verilmemeliydi? Neler düşünüyorsun?
Yok, hiç verilmemeliydi değil, verilmeliydi. Bence de bu arada henüz suçlu olduğu noktalar vardı ama yine sürekli bence şey çok saçma. Hani sürekli pilotları birbiriyle kıyaslamaya başlıyoruz işte. Bir tane meme vardı. Verstappen'in 2018 yılındaki agresifliği ve tüm gridin ondan nefret etmesini birleştirip işte şimdi Russell buna dönüştü şeklinde. Yani gerek yok. Herkes kendine özgü karakterlerde yarışan pilotlar.
Ama bence pardon araya giriyorum.
Hiç problem
hani
değil.
Hani oradaki değerlendirme aslında karşılaştırma da şöyle hani Verstappen'in böyle bir dönemi vardı. Hamilton'un evet. Da vardı gerçekten daha agresif olduğu, kazalara karıştığı. Ama bu pilotların hepsi olgunlaşıp hani zamanla bu hallerini alıyorlar yani. Hani o yüzden bence karşılaştırmak o açıdan da güzel. Hani şu an en iyi olarak gördüğümüz iki pilotun bile dönemleri olduğuna göre olabilir ya yani böyle şeyler.
Bir de hani bilmiyorum şey de var. Sonuçta bu çocuk ilk defa bu kadar ön sırada mücadele ediyor. Hani bazen ne yapacağını bilemediği de oluyor olabilir. Bu da sonuçta kariyerinde ilk defa yaşadığı bir şey. Ama hani bence de evet, hatalı olduğu bir nokta vardı. 5 saniye ceza da bence yeterliydi yani. Hani daha fazlası veya daha azı zaten kendi standartlarına uyacak ceza değil FIA'nın. Hani 5 saniye verilmesi gerekiyordu. 5 saniye verildi ve konu bitti.
Olan Sainz'e oldu.
Olan Sainz'e oldu hani.
Sainz'in bütün yarışı gitti.
Bütün yarışı gitti. Bir de şey bence ironik. Yani ikisi mücadele ediyorlar şu an yarış tablosunda ve yani genel klasmanda diyeyim. Hani ona bakıldığında birilerinin hatası yüzünden ikisinden birinin yarışının bitmesi de kötü oluyor
ki
ya.
Şey Russell önde şu an. İkisi birlikte bitirebilseydi yine çekişmeye devam edeceklerdi de. Ben aynen. Russell'ın azıcık ağlık olduğunu düşünüyorum. Çok özür dileyerekten.
Kesinlikle katılıyorum. Özellikle ilk o işte olay yaşandığı an radyo konuşmasını duyuyoruz ya. Hiçbir zaman hiç kabul etmiyor hiçbir şeyi.
Olmuyor. Aynen. Sürekli şey yapıyor. İşte biri bana temas etti. Biri şöyle yaptı. Sen de temas ettin ama. Sürekli kendini haklı çıkarmaya çalışıyor ki Russell'ı çok severim. Ama böyle bir huyu var maalesef.
Aynen. Doğru. Ama ben bunu şeyde yaptığını düşünüyorum. Sadece hani o an olayın sıcaklığıyla ilk radyo konuşmasında gerçekten şey yani hani ben okeyim. Bütün suç herkeste, benim gibi herkeste. Ama hani yarış sonrası değerlendirmelerinde röportajlarında görüyoruz ki aslında görüp işte bu yarıştan sonra da dedi. Hani ben Sainz'ın dışarıdan döneceğini tahmin ettim. O yüzden hani biraz geç frenledim ki zaten biraz biraz blokaj da yapıyor galiba Russell. Hani kendi hatasını aslında yarıştan sonra kabul etti. Ama bu hata ona hiçbir şeye mal olmadı yani 5 saniye dışında. Hani 5 saniye ceza almasaydı da muhtemelen aynı yerde bitiriyordu şu an tam yanlış olmasın ama.
Ama şey de var ya pilotlar hani ters konuşmalarında şey de diyorlar ya şu an buna yorum yapamayacağım yarıştan sonra bakacağım. Hiç bunu demiyor ama anında suç evet. Atıyor birilerine.
Aynen öyle. Aslında biz yani Sainz'ın gitmesiyle işte bir sıkıcı Amerika Grand Prix'si izleyeceğiz. İşte Verstappen en önde pitleyecek gerektiği zaman falan filan. Böyle aslında ilk yarısına kadar da gerçekten sıkıcı bir yarış izliyorduk bence. Sonrasında bazı olaylar yaşandı. Tabii ki bu Alonso ve Stroll olayı. Aslında direkt o kazaya da geçiş yapmış olalım. Şöyle ki yani Stroll'ün frenleme esnasında yaptığı, yapmaması gereken çok son anda yaptığı bir yön değiştirme var. Ve bu artık yapılamıyor. Yani kurallar gereği bunu yapamıyorsunuz. Zamanında Verstappen'in yaptığı bir şeydi ve sonrasında kural getirildi falan. Artık bu yapılamıyor. Çünkü gerçekten hani inanılmaz tehlikeli. Hani tekerlek tekerleğe savaşan iki pilotun birbirine güvenmesi lazım ve bu güvenin bence en önemlisi de son anda değişik bir yön değişikliği yapmayacağını bilmek o pilotun. Ve Stroll gerçekten yani böyle bir hata yaptı. İnanılmaz iyi bir yerdeyken yaptı. Yani ilk 5'te bitirecekti muhtemelen yarışı. Zaten Türkiye'den sonra sanırım en iyi sonucunu aldı. Sıralama sonuçlarını. Yani niye böyle bir şey yaptığını gerçekten ben anlayabilmiş değilim. Kendisi yarış dışı kaldı. Alonso da yarış dışı kalabilirdi. Ama öyle bir şey olmadı. Alonso gerçekten neredeyse havalandıktan sonra inanılmaz şekilde bariyerlere girdikten sonra zaten grid penaltısıyla başlamıştı bu arada. Bir şekilde tekrar yükselmeyi başardı ama olayla ilgili görüşlerinizi alayım öncelikle. Hani hem Stroll ve Alonso arasında yaşananlar hem de Alonso'nun sonrasından müthiş geri dönüşü. Gerçekten çok Fernando Alonso bir davranış yaptı. Neler düşünüyorsunuz?
O bir de yarışın uyandırıcı kısımdı. Tam böyle okey tamam daha güzel olacak artık daha güzel bir şey izleyeceğiz. O uçması ve yere gelişi aslında biz slow motion'da izlediğimiz için çok daha büyük geliyordu. Bir saniyelik olay büyük ihtimalle. Ben oradan sonra Alonso'nun devam edeceğini düşünüyordum. Çünkü büyük ihtimalle takla atmadığı sürece Alonso herhangi bir yarışı tamamlamak için uğraşacak yani.
Ya Alonso'nun öyle bir mantalitesi var ki gerçekten yani çok ilginç bir adam
yaşlı
ya.
Kurt. Gerçekten.
Yaşlı kurt hani onun kararlılığında böyle onun azminde bir pilot bilmiyorum yani. Bence şu an yok ve gelmesi de çok zor.
Yani Stroll'ün biraz kendi aptallığından dolayı yaptı. Yani kendi yaşına mal oldu. Alonso'nun yaşına da mal olabilirdi. Hani herkesin yaşını mahvedebilirdi. Kendininkini mahvetti sadece. Ama Alonso'nun hani ben de geri döneceğini düşünüyordum bu arada. Sadece hani geri dönüşünden sonra bu kadar saçma şeylerin yaşanmaya devam edeceğini düşünmemiştim. Geri döner okey. Yani yarışı bu kadar yüksek bir sırada tamamlayıp puan alabileceğini düşünmemiştim. Yani yarışı tamamlar maksimum. Yani 12. falan tamamlayabilir. Yani ne kadar gidebilir ki o arabayla diye düşünmüştüm. Gayet gitti. Onda da hiçbir sıkıntı yok. Çam dediğine katılıyorum. Hani biz slow motion'da izlediğimiz için bize o kadar büyük ve şey bir şeymiş gibi geldi ama muhtemelen bir saniyelik olaydı yani o. Bu konuda başka düşünüyorum şu an aklıma gelmeyen bir şey var mı? Sanırım şu anda yok.
Aynen ya aslında şu an Haas protestosuna ve sonrasında Alonso'ya verilen saçma cezaya geçebiliriz.
Ha şunu söyleyeceğim. Alonso muhtemelen karşısında Lance Stroll olduğu için bu kadar ağır bir telsiz mesajıdır bilmem nedir vermedi. Yani sonuçta hani hem takım arkadaşı olacak hem patronun oğlu bir yerde.
Kesinlikle öyle. Yoksa yarış sonrası da dedi. Bence bir yarış kazasıydı falan
aynen,
dedi.
Aynen kanki bir yarış kazasıdır. Hamilton'da yapsan o kazayı kimsenin anne babası kalmazdı orada yine.
Aynen öyle katılıyorum ki hani bu şeydi hani yarış kazaları işte Formula 1'de yarış kazası da olmasa hani bir pilotun hangi pilotun daha suçlu olduğunu anlamak gerçekten çok zor. Hani yarış kazası değil evet ama hangi pilot suçlu bilmemiz çok zor bir sürü olayda bir sürü kazada Formula 1'de ama bu %100 Stroll'ün hatasıydı ve Alonso'nun kesin normal bir durumda laf edeceği bir şeydi yani ama yarış sonrası çıktı dedi ki bir yarış kazasıydı yani bence o kadar önemli bir şey yoktu tarzında yorumlarda bulundu ama az önce de özetledim tek kelimeyle saçma bir ceza çıktı Alonso'ya. Yani bu adamcağız hiçbir kendisine işte yarış esnasında görüyoruz işte birinin kanadı şey oluyor sallanıyor kenarda falan işte end plate'i bir şeyler oluyor işte siyah beyaz bayrak sallanıyor ona işte pite gelip parçasını değiştirmesi söyleniyor daha güvenli olması için Alonso'ya bunların hiçbiri yaşanmadı bütün yarış boyunca hiçbir siyah beyaz bayrak gösterilmedi, ona pitlemesi söylenmedi. Zaten güvenli bir şekilde yarışı bitirdi yani herhangi bir sıkıntı olmadan. Ama Haas'ın yaptığı protesto sonrası aynası olmadığı için ve bu güvensiz olabileceği için kendisine belki de verilebilecek en ağır ceza verildi. 10 saniye dur kalk cezası yani aslında 30 saniyeye tekabül ediyor. Bir tek Fernando Alonso'nun başına gelebilirdi herhalde bu. Yani yine onluk bir şey oldu aslında bu ceza bence.
Bence şey var, burada Daha saçması da işte Alpine Alonso için bir tweet atıyor. Haas gidip onun altına mention atıyor. Sonra siz gidip adamı şikayet ediyorsunuz hani.
Ya o sosyal medya ekibi hani belki bir şeylerden habersiz davranmış olabilir ya da henüz şikayet edilmeden öyle bir şey atılmış olabilir.
Silin o zaman o tweet'i. Hani böyle bir şey yapıyorsanız sonra tweet'i silin.
Ya bana şey saçma geliyor. Ya adam güvenli bir şekilde yarışı bitirmiş. Ya bitmiş yarış ve herhangi bir sorunsuz bitmiş yani. Adam neredeyse Norris'i de geçecekmiş falan yani hani. Öyle yarışıyor. İnanılmaz iyi bir şekilde hani bitirdi ve sorun yaşamadık yani. Güvenli bir şekilde yarış bitti. Ve yarıştan sonra güvenli olmadığı için böyle ceza çıkıyor.
Bunu biz ofiste konuşmuştuk. Yarıştan sonra böyle kim sinirlenmişti? Tam stüdyoda konuştuk yine. Adam sürebiliyorsa neden adama ceza veriyorsunuz diye böyle bir tartışma yaşanmıştı.
Aynen öyle yani. FIA yine anlamadığımız bazı şeylere kalkışıyor. Yani ben anlamayacağım, anlamaya da çalışmayacağım bunu.
Ben olsam tebrik ederdim bu arada. O kadar yarışmışsın, yarışı bitirmişsin, araban hasarlıymış, helal olsun derdim ama işte.
Biz zaten hepimiz de bütün Formula 1 Twitter'ı Alonso'ya yükseldik evet. Yani biz. Ben birçoğumuz anlayamadı nasıl çıktı buraya falan bu adam hem ceza almış. Kaza yaptı yarışın nasıl oldu?
Yarışın arkasında Ayşe'den random bir soru geliyor gruba. Bu adam nasıl bu kadar yükseldi? Hangi aralı yükseldi? Hiçbir şey anlamadım diye.
Aynen öyle yani. İlginçti diyebiliriz. Ama şaşırdık mı? Ben açıkçası şaşırmadım. Formula 1'den böyle bir karar gelişine FIA'dan diyelim.
Ya hep Red Bull'u savunur.
Nasıl ya?
Ya o meme ya. Öyle evet. Doğru değil de sürekli öyle diyorlar.
Evet aynen öyle. Yani aslında o zaman bu kazanın ardından bir safety car çıktı. Ve işte bu hem Leclerc'e yaradı. Vettel abimize yaradı. Vettel emekli olma ne olursun kararını değiştir. Ben şey bekliyorum Vettel'den. Böyle son 3 yarışın birini kazanacak tamam mı?
Ben onu istiyorum. Beklemediğim istek değil ihtiyaç yaşamıştı.
Son yarışında kimse şey yapmasın.
Abi yarışmayı zaten takımlar şampiyonu belli oldu. Pilotlar şampiyonu belli oldu. Bırakın adam sürsün.
Peki öyle bir durum nasıl Celine? Eğer son yarışında işte biz yarışmayalım. Hani yaşamamak değil de biz çok mücadele etmeyelim Vettel kazansın falan filan derse. Galibiyet için zorlayabilecek tek bir pilot var mı sizce?
Var.
Vettel dışında. Benim de aklımda biri var. Çağla söyle önce.
1-2-3.
Alonso.
Norris diyecektim.
Bir dakika kimleri çıkarttınız? Ferrari ile Red Bull mu çıkardınız denklemde?
Yani kimse diyor ki hadi Vettel kazansın. Şey o kadar şey yapmayacağız.
Evet. Ama bu... O kadar zorlamayacağız ama zorlayacak biri var mıdır diye
düşündüm. İşte ben Norris diye düşündüm. Sen de Alonso
diye düşündüm.
Senin var mı Ayşem?
Vallahi bilemedim. Ya bence böyle kimse geri adım atmamışken kazanmayı ister bütün konuyu.
Öyle ister de.
Aynen.
Biz biraz...
Yani benim rüyamda ne var biliyor musunuz? Yani şöyle bir rüyam var benim. Hayalim var.
I had a dream.
Bir şekilde bu son 3 yarış inanılmaz iyi. Zaten son yarışlarda çok iyi evet. Japonya'da da çok iyiydi.
Bu arada bence Brezilya'da kazanamasa bile Brezilya'da podium yapabilir. Çünkü sprint var şimdi. Yani sıralama turlarını Aston Martin genelde kötü geçiyor. Ve sprintte içine edebilecekleri bir pit stop yok veya bir strateji yok.
Evet kesinlikle öyle ve benim hayalim de şu yani bir şekilde zaten bu hani öndekilerin başına acayip şeyler gelmedikçe olmayacağını biliyorum ama yani bir şekilde Vettel yarış kazanıyor tamam mı? 54. yarış galibiyetini alıyor bu sezon bitmeden ve emekli olmaktan vazgeçiyor.
Oha bu da olurmuş. Nasıl
yaşam Brit'te koltuk kalmadık ya.
Evet.
Onu düşünmeyelim şimdi. Onu şimdilik düşünmeyelim ama böyle bir hayalim var benim. Ya keşke yaşansa. Gerçekten bu adamın artık yani zaten herkesin duygusallığı, benim de özellikle duygusallığım Japonya'dan sonra başladı. Çünkü o zamana kadar Vettel çok şeydi. Yani işte zaten karar önceden vermiştim. Emekli olacağımı biliyordum. İşte burada son kez yarışacağım için biliyordum yani bunu tarzında şöyle söylüyor. Ama Japonya'da inanılmaz duygusaldı ve böyle hani Japonca konuştuğu falan. Böyle Suzuka'yı zaten en sevdiği pist olduğunu her fırsatta söylüyor. Ama Amerika'da da hani yarış böyle çizgiyi geçti. Sanki yarış kazanmış gibi sevinmeleri. Ay böyle o mutlu radyo konuşması falan. Bu adamın gitmemesi lazım ya.
Bir şey söyleyeyim mi?
Neden gidiyorsun?
Ben onu dün şeyde yaşadım. Oturuyordum. Evde bir şey izliyordum. Random bir anda şöyle, ya Vettel de olmayacak da, ulan sen neden Ricardo da yok falan diye. Ben de onun bir üzüntüsünü yaşadım.
Hiç aklıma gelmiyor Ricardo valla.
Ben onun bir üzüntüsünü yaşadım.
Ya evet Vettel'in babası da şey diyor bununla ilgili. Hani ben işte emeklilik kararı almasına şaşırdım. Vettel'in babası da aslında hani biz gibi düşünüyor. Hani emekli olduğu için gerçekten o da üzgün. Ama şey söylüyor yani hani pist üstü değil pist dışında çok fazla stres ve böyle hani yoğunluk yarattığı için aslında VTL emekli oluyormuş. Bu da gerçekten biraz üzücü çünkü yani VTL de hani yarış sonrası da dedi yanlış hatırlamıyorsam işte yarış üstündeki aksiyonu özleyeceğini ama işte emeklilik sonrasındaki hayatın onu heyecanlandırdığını söylüyor. Ama ben bir yani onun bir Michael Schumacher'lik yapabileceğini düşünüyorum açıkçası. Emekli olur. İşte şöyle bir gider. 1-2 yıl takılır. Sonra bir koltuk açılır falan ve geri döner. Çünkü onun içinde yani inanılmaz fazla yarış tutkusu var. Gerçekten çok seviyor. O yüzden ben döneceğini düşünüyorum. Umut fakirin ekmeğidir.
Ben bir arada da şey çok istemiştim. Red Bull'a geri dönebileceğine o kadar fazla inanmıştım ki. Bir arada da böyle tekrar buluşmaları gerekiyormuş gibi hissediyordum ama olmadı yani.
Evet, belki olur ileride. İşte biz kaybetmeyelim umudumuzu. Bu yaşanabilir tabii ki de. O zaman aslında bu safety car periyotlarıyla işte Alonso ve Stroll kazasından sonra bir safety car daha gördük falan. Heyecanlanan, alevlenen yarışa geri dönelim. Tabii ki önce Hamilton pitledi. Sonrasında Verstappen buna karşılık verdi. Ama Red Bull'dan belki beklemeyeceğimiz bir şekilde çok fazla 11 saniyelik, 11.8 saniyelik bir pit stop yaptılar. Ve Verstappen'in beautiful olarak özetlediği bir şekilde geriye düştü. Ve sonrasında onun aslında tırmanışını gördüğümüz inanılmaz eğlenceli yarışın en güzel yerlerine giriş yapmış bulunduk. O yüzden buradan safety car çıkaranlara
Allah razı
teşekkür
olsun.
Ediyoruz. Aynen öyle. Ya ben çok özlemişim Verstappen-Hamilton kapışmasını arkadaşlar. Keşke her yarış bunu görsek. Yani geçen sene ne kadar özel bir şey izlediğimizi aslında yeniden gördük. Çünkü hem ya Verstappen zaten şöyle hani şampiyon oldu evet ama hala bu sezon kırılabilecek bazı rekorlar var. İşte zaten takımlar şampiyonluğunu burada aldılar. Zaten galibiyet olmasaydı da muhtemelen alınacaktı. Hani Sainz'ın çünkü DNF olmasıyla şans çok artmıştı ama galibiyetle gelişi ve böyle geriden gelen bir galibiyetle gelişi çok tatlı oldu. Neler düşünüyorsunuz Verstappen'in geriden gelişiyle, bu kadar yavaş bir pit stop yapmalarıyla ilgili?
Verstappen'in geriden gelmesinden önce Bono Hammer Time diye söylenince şey olmadı. Gerçekten onu o kadar duymayı özlediğimi düşünmemiştim yani. Bu sene de çok söylemedi. Yani biz de söylediklerini genelde daha sonra işte Twitter'dan ya da önümüze düşenleri görmüştük. Hani böyle yayın anında duymak güzel geldi. Bir tık özlemişim, yalan yok. Bir de hani yani tekrar bir yarış yönetmesi, yarışa liderlik etmesi. Yani hani hiç o kadar arkada görmediğimiz için uzun yıllardan sonra geliyor.
Ne kadar alışıyoruz, ne kadar çabuk alışıyoruz bir şeylere. Yani evet. Bu adam 103 yarış kazandı.
Bu sene hiç görmeyince böyle garip oldu.
Evet yani bütün belki hani yıllardır 8-9 yıldır falan hani artık Hamilton'ın yarış kazanmasını yani istemeyen herkes şu an Hamilton kazansın diye destekledi. Gerçekten bir şeyler çok hızlı değişiyor. 777
manifestimiz vardı ya sende.
4-4-4.
Aynen. Şey soruları falan geliyor. İşte Verstappen dominasyonu mu bu falan şeklinde.
Bir dur ya, ikisi ne oldu da?
Aynen öyle.
Leclerc'de demiş ya bunun olmaması için elinden gelen her şeyi yapacağım.
Ben Leclerc'in...
Sugar and Palace get you, go to the bed.
Leclerc'in şampiyon olabileceğine dair bir inancım yok. Seneye dolamaz bence. Valla.
Evet.
Şey derler ya, sende şampiyonluk kavuru yok. Biraz yok liderlik sanırım. Yok. Liderlik
var. Gerçekten güçlü bir iddia bence bu. Ve galiba katılıyorum. Yani şöyle hani çok kibar geliyor bana.
Bir şeyim daha var. Belki takım değiştirirse. Hiç zannetmiyorum Ferrari'den ayrılacağını ama.
Evet, ben de düşünmüyorum öyle bir şey olacağını.
Bu arada hani sene için ben de olduğunu düşünmem. Çünkü Toto da banga şey söylemiş. Şimdi farklı bir DNA ile geliyoruz. Aracımızın DNA'sını değiştiriyoruz.
De, bu sene hani böyle...
Önümüzdeki sezon çok daha iddialı geri döneceğiz falan demiş.
Sıfır yani sidepod'u için... herhalde tekmeliyorlar diye düşünüyorum. Yani... Biraz sidepod ekleyecekler. Şişmanlayacaklar.
Adamlar için de kolay bir şey değil. Sonuçta 9 yıldır kazandıkları, 8 yıldır kazandıkları şey gitti yani yine.
Şeydi, ben her şeye gideceğine inanırdım da Mercedes'in takımlar şampiyonası olmayacağına inanmazdım.
İkinci bile olamayabilirler.
Ay şey yapma.
Gerçekten ama bununla ilgili Toto da şey diyor hani biz son bu rüzgar tüneli kuralı kullanılmaya başladığından beri şu kural tabii ki ondan bahsediyorum. Şampiyonluğu en üstte bitirenin en az rüzgar tüneli kullanma hakkı var. Ve işte geçen sene kim sonuncuydu hatırlamam, Haas mıydı? Haas'ın en fazla rüzgar tüneli kullanma hakkı vardı. O yüzden aslında o ve kendisi de şey diyor hani kullandığınız her rüzgar tüneli zamanı size tur zamanlı olarak geri dönüş yapabiliyor diyor. O yüzden hani son hep birinci oldukları için zaten hani Red Bull'dan daha azdı, Ferrari'den daha az kullandılar. Ve bu sene üçüncü bitirirlerse aslında onların lehine bir şekilde olacak yani. Ve hani bu Mercedes yani. Hani bunlar yeri dönecek yani. Bunlar gelecek sene yarış kazanacak.
Onlar için aynen hani bir challenge gibi bir şey oldu. Bakın hani altımızda belki de son dönemlerin en kötü Mercedes'i var. Yani en kötü Mercedes sonuçta tartışmaya kapalı bence. Benim de izlediğim hatırladığım en kötü Mercedes aracı. Bir bakıyorsunuz belki de son dönemin en iyi Ferrari arabası var. Yani aralarında puan farkı yok. Çok az. Yani bunu sürekli konuşuyoruz. Yani her şey altınızdaki araba demek değil. Biraz takım stratejisinin de burada önemi maalesef ortaya çıkıyor. Ferrari bu arada çanlarını da bir ek yapayım. Neredeyse yok yani hani.
Evet.
Ferrari ile Leclerc'in şampiyon olamayacağına ben de düşünmeye başladım.
Kötü enerji yayıyoruz.
Evet, bir de şey var hani yani Ferrari'nin ben de bir adede akademi pilotlarını yediğini düşünüyorum.
Tabii ki.
Akademi pilotlarını yiyorlar. Yani sadece Mick Schumacher gibi işte F2 şampiyon olmuş bir pilotu siz koltuksuz bırakma riskini göze alabiliyorsunuz. Kendi akademi pilotunuzu yiyorsunuz. Ve hani bir yerde adamın soyadını bırakıyorsunuz size hani şu an. Alfa Romeo yollama şansınız varken Alman pilot istiyorlar diye son dakikada çocuğu Haas'a paketlediniz. Bir de koltuksuz bırakıyorsunuz. Size Allah'a havale ediyorum. Benim diyecek hiçbir şeyim kalmadı artık gerçekten bu konuda.
Mattia Binotto bu yarış dinliyorsan, pardon bu podcast'ı dinliyorsan seni Allah'a havale ettik biz. Bu arada yine yarışta yoktu galiba değil mi? Bir hastaydı gelmedi falan.
Kendini Padova. Kötü hissediyormuş.
Aynen öyle.
Muhtemelen gözyaşları eşliğinde ve yine takımlar şampiyon oldu.
Evet, ve yine Binotto yokken Ferrari iyi bir yarış çıkarttı. Manidar diyelim.
Anlayana.
Aynen öyle. Aslında Amerika Grand Prix'si ile ilgili notlarımızı aşağı yukarı bitirdik. Aynen öyle. Brad Pitt notumuz da vardı. Ama yeterince kameraya geldi ve böyle ekran süresini bence doldurduğunu
yeterince şov
için
yaptı.
Aynen öyle. Kendisinden konuşmasak da olur diye düşünüyorum.
Bir dipnot şey vardı. Brooklyn Beckham'ın eski manitası vardı yarışta. Williams garajından izlemiş. Chloe.
Chloe G. Moritz olan. Evet. O vardı. Medicine Beer vardı.
Özel istek aldık Medicine Beer'den bahsetmemiz konusunda.
Aynen öyle. İsimler vardı tabii ki de. Yani büyüyen popülaritesiyle birlikte pilotlar da bunu söylüyorlar.
Evet, şey mi vardı? Ben hayal mi gördüm yoksa bu araba?
Hatırlamıyorum.
Ben de hiç hatırlamıyorum.
Şey gördüm diye hatırlıyorum ben. F1'de
ama gelmiş ama olabilir. Neden olmasın gelmiştir yani? Böyle şeyler abime yaşanabilir.
Ben ünlü olsam her yarışa giderim valla.
Budur.
Gerçekten budur. Önümüzdeki hafta Meksika'dayız. Hemen önümüzdeki hafta değil aslında. Direkt bu hafta Meksika'dayız. Evet. Perez'in evindeyiz. Perez'in yandık Meksika'da ya kazanabileceğine dair umutları var. Verstappen'in nasıl şampiyon olduğu için. Bu arada Ed Sheeran gelmiş bilgisi geldi. Şimdi.
Rejder.
Aynen öyle. Kendisi de gelmiş, katılmış. Ben de şundan bahsediyordum. Rejiden gelen bilgi sonrası toparlayayım. Sergio Perez Meksika'da yarış kazanabileceğini düşünüyor. Çünkü işte Verstappen nasılsa tabii şampiyonluğu paketledi ve ona yardım edecekmiş.
İşte o kişi Verstappen değil.
O kişi Verstappen değil ve ortada kırılacak bazı rekorlar var. Seneye bu kadar iyi bir araba gelecek mi? Hiçbir şeyin garantisi yok. O yüzden 13 galibiyeti var şu an Verstappen'in. Yani son 3 yarış kazanırsa 16 olacak. 22 yarışta 16.
Bu da yeni bir rekor.
Deli bir oran olur. O yüzden bilemiyorum. Güven olmaz asla. Öyle bir şeye.
Tabii biz Vettel'in kazanmasını istiyoruz her türlü.
Aynen öyle. Bizim bu haftaki önerimiz bir manifest arkadaşlar. Vettel for the win diyebiliriz.
7-7-7.
İnşallah ya. Ya Vettel kazanırsa gerçekten. Bence bütün F1 Twitter'ı, yani bütün takipçiler herkes inanılmaz mutlu olur. Ya
bence griddeki pilotlar da hani
kazanmasa bile podyum yani. Abim lütfen.
Aynen gerçekten çok isteriz. İnşallah öyle şeyler olur diyelim. O zaman kültür sanat köşesinden önerilerimize geçebiliriz. Programımızı kapatmadan önce kızlar sizle başlayalım.
Ben başlayayım. Muhtemelen hepiniz izlediğiniz zaman sezon finali geldi. Ve 2024'e kadar da bekleyeceksiniz. House of Dragon'u başlamadıysanız bir oturuşta bitirerek bu hafta sonunuzu kapatabilirsiniz.
Ben de başladım House of Dragon'a. House of Dragons mı House of Dragon mı emin değilim.
Aynı şey gibi. Tamam. House of Dragon.
House of Dragon galiba evet.
Ki ben House of Dragon bittiği an Game of Thrones'a yeniden başladım. Bu kadardı.
Öyle yükselmişsin. Evet. Yani. Evet güzel. Ben de izleyeceğim Çağla. Bir bitireceğim. Bölüm izledim, bitireceğim.
Ben de devam edeyim. Diziye devam edeyim.
Her zaman. Önerinle de devam edebilirsin.
Önerimle de devam edeyim. Ben de The Bear'ı izlemeye başladım.
Güzel mi bu arada? Her yerde görüyorum.
Bence çok güzel. Yani 3 bölüm falan izledim. Hani uyumadan önce birer bölüm izlemeye anca vaktim oluyor. Keyifli, izlenir. Yani sadece şey var. Yani bazen çok fazla yemek ve et sahnesi var, beni rahatsız ediyor.
Hmm.
Hani kolay kolay et tüketmeyen biriyseniz benim gibi böyle bir şey oluyorsun. Ama rahatsız edici değil, izlenebilir. Türkiye'de yaşıyoruz, o yüzden insanların bundan çok rahatsız olacağını düşünmüyorum genelde. Çünkü et tüketiyoruz. Ya izleyebilirsiniz, keyifli tatlış bir dizi.
Evet, ben izledim The Bear'ı gerçekten. Ben de önerebilirim onu. Özellikle son iki bölümü bence çok güzeldi. Hani oraya kadar bir şey geliyor, hani bir şey bekliyorsun yani. Hani tam oturmuyor bence bir şeyler yerine. Ama son iki bölümle birlikte bence çok güzel bir kapanış yapıyor ki onun da ikinci sezonu gelecekmiş. Benim önerim de arkadaşlar, ben de bir dizi önereceğim. Anne with an E dizisini öneriyorum. Kendisi Netflix'te bulabilirsiniz. 3 sezon var, toplam 27 bölüm. Ben bir hafta sonu 15 bölüm falan izledim. Bir cumartesi günümü tamamen Envitani'ye ayırmıştım bundan 2-3 hafta önce. Wow. Ve yani ilk 2 bölümde 6 kez ağladım. Ben zaten filmlerde ağlamaya bayılırım. Ama yani ilk bölümde de o kadar içine girip 2-3 kez ağlamazsın. İlk bölümde 3 kez, ikinci bölümde de 3 kez ağladım. Gerçekten böyle. Ama bu ağlamalar şey değil bu arada. İşte yüreğiniz dağılanıyor da ağlıyorsunuz değil. Gerçekten mutluluk ağlamaları. O aradaki sevgiyi, o saf sevgiyi görmenin verdiği ağlamalar. Ya kesinlikle izlemeniz lazım. Zaten bir kitap uyarlaması. Kitap uyarlamalarının hani neredeyse bütün güzel şeyler kitap uyarlaması. O yüzden hani o kitap... Bunun romantikliği çok fazla var dizide. Konusunu da şöyle özetleyeyim. Bir yetim bir kız var. Hayatı boyunca işte yetimhanelerde büyümüş. Ve işte yer yer bazı ailelerde de kalmaya gidiyor. Mesela bir aile, bir yardımcı bir kıza ihtiyacı oluyor. Çok fazla çocuk var mesela. Biraz ev işi yapacak küçük bir kız lazım oluyor. Bu kızı alıyorlar falan. Sonra işte artık ihtiyaç olmayınca geri yetimhaneye yolluyorlar falan böyle.
Vicdansız bunlar.
İşte öyle.
Çağlam yükseldi
aniden. 1800'lerin sonunda geçiyor bu arada.
Olsun.
Daha elektrik falan, ampul falan bile pek yok yani. Mumla falan takındıkları bir dönemde geçiyor. Ve sonrasında bu bir aile, Cuthbert ailesi onu evlatlık ediniyorlar ve onların yaşadığı köyde yaşanan Green Gables evi onların da. Orada yaşanan olaylar anlatılıyor. Yani kesinlikle izlemeniz lazım. Eğer böyle aşk kuşeli seviyorsanız bunu da seversiniz diye düşünmekteyim.
Bu ekibin aşk olup seviyorsanız.
Ve devrin ne kadar güzel değiştiğini de çok güzel gösteriyor bence. O yüzden bence izlerken düşünmelik falan. Müthiş bir dizi ya. Hemen izlemeniz lazım. Bu hafta sonu planları iptal ediyorsunuz. House of Dragon'ı da izlemiyorsunuz.
Peki.
The Bear'ı da izlemiyorsunuz. Evet. Bu şekilde Elmeteni'ye olan yükselmemi geride bıraktım.
Ayşe'yi sakinleştirdik.
Böyle üç kişi ben bir bardak su içtim falan. Kızlar için eklemek istediğiniz bir şey yoksa.
Meksika'dan sonra görüşmek üzere.
Aynen öyle. Buraya kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederiz. %100 şampiyonunsun da.
Checo Perez'in babası yarışa gelir mi? Quick question. Hemen.
Checo Perez'in babası
arkadaşlar. Yani.
Yarışı yönetir hani.
Bayrak salladı. Tim Cook'un bayrak sallaması bize kapatmadan bu konuya değinmemiz lazım. Aynen. Abim seni oraya zorla mı getirdin?
O kadar ruhsuz. Gerçekten ilginç oldu.
Çok komikti.
Tim Cook'a da ufak bir gönderme yaptıktan sonra programımızı kapatabiliriz. %100 şampiyonusunda arabalar yarışıyor. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Görüşürüz. Teşekkürler Barış.